Herkese merhabalar. Bilim 101'ün 23. hafta gündemiyle birlikteyiz. Ben Mustafa. Yanımda ses seçim olarak Berk var. Son haftalar birazcık yoğun geçiyor bizim için. Özellikle benim için açıkçası. O yüzden haftalık podcast olayını birazcık daha nasıl söylesem haftalıktan birkaç haftada bire çekmiş durumdayız. Hem haber çıktıkça daha kaliteli içerik yapabilmek için belki frekansı azaltmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Sıklığı azaltmak. Yani haftada bir yerine belki iki haftada bir yaparız. Ancak en azından daha kaliteli içerik yaparız diye düşünüyorum. Bu hafta ilk bahsetmek istediğim haber CRISPR teknolojisi kullanılarak aslında ortaya çıkmış bir durumla alakalı. Sıtma hastalığını hepimiz daha önceden duyduk. Okullarda bize anlatıldı ancak biz sıtma hastalığının ne kadar geniş çaplı bir kriz yarattığının farkında değiliz. Sadece 2020 yılında yaklaşık olarak 627 bin kişi sıtmadan öldü ve 241 milyon kişi de sıtmaya yakalandı. Bu vakaların çok büyük bir kısmı özellikle tropik bölgelerde ya da işte Afrika'nın belirli kısımlarında yaşanıyor. Dediğim gibi biz sıtma hastalığının ne kadar büyük çaplı bir kriz yaptığının çok farkında değiliz. Çünkü hani Türkiye'de bir sıtma vakası görmüyoruz. Hatırladığım kadarıyla işte Türkiye'de ne olarak geçiyordu ismi? Kaplan sineği olarak vesaire geçen iki tane Türk var. İki tane tür var. Türk değil. Bir tanesi Aedes aegypti. Diğeri de Aedes... ismini hatırlayamıyorum şimdi tür ismini diğer ikincisinin. Ve bunların Türkiye'de işte sıtma getirdiği vesaire şeklinde olaylar bahsedilmişti bundan birkaç yıl önce. Ancak hani ortam çok müsait olmadığı için bu sinekler çok hızlı bir şekilde üreyememişti. Yine de hani Türkiye'de de rastlanabilecek bir şey sıtma. Ancak hani tropik bölgelerde olduğu kadar hızlı üreyemedikleri için biz de o kadar tutunamıyorlar. Bununla alakalı tabii aşılama çalışmaları yapılmaya çalışılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. Ancak bir yandan da bir CRISPR olayıyla alakalı bir olay var. Diyorlar ki biz genini değiştirdiğimiz bir tane erkek sivrisineği bir şey yapalım, hani belli bir bölgeye salalım. Bu bölgede o sinek daha dominant bir şekilde üremeye başlarsa sıtma hastalığını taşıyan sineklerin bir şekilde bir sonunu getirmiş oluruz diye düşünüyorlar. Laboratuvar çalışmalarında İtalya'da yapıldı ve aslında olumlu sonuçlar görülmeye başlandı. Yani gerçekten de domine edebiliyor bulunduğu bölgeyi ve sıtma taşıyan sivrisinekleri yok edebiliyor. Burada yok etmek, öldürmek anlamında değil. Ancak birkaç jenerasyon içerisinde sıtma taşımayan sinek daha seçilimde daha öne çıktığı için sıtma taşıyan sinekler bir zaman sonra artık yok olmaya başlıyorlar. Yaklaşık 8 ile 12 jenerasyon arasında olduğundan bahsetmişler bunun. Ancak bununla alakalı sorun şu. Biz hala bu sineği genetik olarak değiştirilmiş olarak sineği açık havaya salmak istemiyoruz. Çünkü hani başına ne geleceğinin farkında değiliz. Ekolojik olarak aynı işte Kanal İstanbul olayında olduğu gibi gerek biyologlar tarafından gerek tıp hekimleri tarafından gerekse belki sosyologlar tarafından vesaire araştırılması gerekiyor. Hani ne tür sonuçlar yaratacak? Özellikle biyologların bu konuda çok ciddi bir ekologların özellikle de adım atması gerektiği çok aşikar. Bununla alakalı benim açıkçası hoşuma gitmeyen tek haber şu oldu. Bu böceğin doğaya salınıp salınılmaması gerektiğiyle alakalı değil benim sorunum. Benim sorunum bunun Afrika'daki insanlara sorulmasıyla alakalı ya da işte tropik bölgelerdeki insanlara sorulmasıyla alakalı. Çünkü diyorlar ki biz bu sineği salmadan önce toplumun geneline soru mu sorsak? Hani bu karşımıza çıkabilecek en saçma olaylardan bir tanesi. Çünkü hani ortalama bir insanın biz ne kadar salak olduğunun farkında bile değiliz. Ki bu ortalama bir konudan bahsederken karşımıza çıkıyor. Söz konusu biyoloji gibi, ekoloji gibi, hele ki böyle CRISPR gibi bir teknolojiye vesaire girdiği zaman insanlar kafayı yer. Yani ortada bir avuç akıllı var, yüz binlerce deli var. Hani bizim bir atasözümüz var, bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkartamamış diye. Burada olay daha beterine gidiyor. 40 tane deli var, bir tane akıllı var. Hani kim nasıl bir adım atmayı düşünüyor? Bu tür soruların sorulması gereken kişilerin sadece profesyoneller olduğunu düşünüyorum ben. Ve hani halka sorulabilecek soru değil. Hani biz günümüzde genetiği değiştirilmiş organizmalı mısır yememeliyiz gibi insanlar şey yapıyor. Ne derler? Bize hala böyle çığlık atıyorlar, bağırışlar yapıyorlar. GDO'lu besin istemiyoruz, GMO'lu besin istemiyoruz falan diye çıkış yapıyorlar. Yani GDO'lu besinin bir kere ne olduğunu bilmiyor daha ortalama bir insan. Ki biz burada CRISPR teknolojisinden vesaire bahsetmeye çalışıyoruz. Bir sineğin vesaire ortaya salınmasından bahsediyoruz. İkincisi hani GDO'nun bize zararlı olduğunu düşünüyor çok büyük bir kesim. Yani biz bu kadar bir nüfusu taşıyabiliyorsak Bunun temel sebebi GDO'lu besinler şu anda. Yapay seleksiyon sonucu ürettiğimiz besinler karşısında hani bir GDO, GDO, GDO olayları ortaya çıktı. Ancak bizim bugün 8 milyarlık hatta neredeyse 9 milyarlık dünya nüfusunu taşıyabilecek kadar besinimiz varsa bunun altında yatan sebepler GDO'lu besinler ve hani daha da ilerisi için CRISPR'la genetiği değiştirilmiş ürünler olacaktır. O yüzden ben bu tür soruların ortalama bir halka sorulması gerektiğine tümüyle karşıyım. Ekolojik olarak sen ne düşünüyorsun bu arada Berk? Hani bu sinekler sence salınmalı mı? Yani çünkü yıllık 650 bin kişiyi öldüren bir sıtma hastalığından bahsediyoruz. Senin fikrin ne olurdu bu konuda?
Bence öncelikle ne denir? Bir simülasyon bir şey yapılıp küçük çaplı ona göre karar verilmesi gerekiyor ve ne denir? Yayıldığı zaman sadece bu bölgeyi mi etkileyecek yoksa dünyaya mı yayılacak onu bilmiyoruz. Bu bir sıkıntı. Yani bunun bir şekilde simülasyon yapılıp ona göre karar verilmesi gerekiyor ve olası en kötü senaryonun hesaplanıp bu olursa ne yapacağız konusu hazırlanıldıktan sonra yapılması gerekiyor.
Doğru. Aslında çok mantıklı. Hani farelerin bile Avustralya'ya insanlar tarafından gittiğini varsayarsak sivrisineklerin bir kıtadan diğerine geçmeyeceğinin bir garantisi yok.
Şimdi ben de yine CRISPR'la alakalı bir haberden bahsedeceğim. Zaten daha önce CRISPR hakkında konuşmuştuk. Moleküler makas gibi çalışıyor diyebiliriz. Organizmanın DNA'sında hedeflenmiş değişimler yapmamız olanak sağlıyordu. Örneğin CRISPR kullanarak mesela deneysel olarak orak hücreli anemiye tedavi oluşturabileceğimizi kanıtlamıştık laboratuvar koşullarında. Ve bilim insanları bu tarz genetik hastalıklarda sorun oluşturan parçaları DNA'da elimine ederek çözüme ulaşmaya çalışıyorlar aslında. Ama bazı durumlar gerekiyor ki, geliyor ki o parçayı çıkarıp atmak yerine keşke modifiye edip daha hassas değişiklikler yapabilsek diyoruz. Ve bu yapılan çalışmada da aslında epigenetik düzenleme biraz devreye giriyor. Epigenetiği aslında DNA'nın yaşamı boyunca onda meydana gelen kimyasal değişimler olarak da tanımlayabiliriz. Yani genlerin ekspresyonunda meydana gelen değişimler. Bu değişimler aslında bireyin davranışlarındaki günlük hayatından etkileniyorlar. Bu alkol kullanımı olabilir, sigara kullanımı olabilir, stres olabilir, Türkiye'de yaşamak olabilir, metrobüse binmek olabilir. Aslında bir yandan da epigenetiği moleküler hafıza olarak tanımlayabiliriz basitçe. Mesela sizin bir 3-5 nesil sonraki çocuğunuz çok başarılı olacak artık. Ona stres yaratmayacak belki de metrobüse binmek. Çünkü siz bu stresi nesilden nesile aktarıyor olacaksınız zaten. Mekanizmalar geliştirecek bazı. Şöyle ki dediğim gibi moleküler hafıza olarak tanımlayabiliriz dedim. Bunun en basit örneği aslında ikizlerde yapılan kanser çalışmaları. Bunlar tek yumurta ikizleri oluyor ve epigenetik farklılıkları bulunuyor. Biri kanser olurken diğeri kanser olmuyor. Genetik düzenleme DNA'nın kodunu direkt değişime sebep oluyor. Ama epigenetik müdahale, epigenetik düzenleme ile ekspresyonu yukarı ya da aşağı olacak şekilde değiştiriyoruz. Yukarı aşağı dediğimde up regulation, down regulation. Bunun hani Türkçesi yukarı aşağı ama aslında bu bir yönü belirtmiyor. Ekspresyon seviyesini belirtiyor. Genlerde proteinleri üretmek için gereken bilgileri taşıyorlar ve proteinlerin de fonksiyonları var. Bazen genin çalışabilmesi için ekspresyonun açık ya da yüksek olması gerekiyor. Yani epigenetiği eski tarz bir televizyon ya da radyodaki o ses tuşu gibi tanımlayabiliriz. Böyle döndürebildiğimiz o tarz düşünebiliriz. Genin aktivite seviyesini kontrol ediyorlar. Yeni yayınlanan bir çalışmada da aslında alkolün genlerdeki etkisine bakmışlar. Daha doğrusu epigenetik değişimlerine odaklanmışlar. Alkol kullanımının etkilediği spesifik bir geni bulup alkolün etkisini geri alıp alamayacaklarını denemek istemişler. Yani geni silmek yerine sorun çıkaran ekspresyonuyla oynamak istemişler. Yaptıkları deneyde de CRISPR kullanarak epigenetik değişimi organizmaya tanıttıktan sonra etkinin geriye döndüğünü gözlemlemişler. Yani bir nevi fabrika ayarlarını sıfırlıyorlar gibi diyebilirsiniz. Yani siz ayarları değiştiriyorsunuz, sonra o ayarların üzeri siliniyor. Ama ayar orada hala var. Hani elinizden kalkmıyor. Aslında organizmayı alkolik yapıyorlar deneysel olarak. Daha sonra da bu alkol bağımlılığına sebep olan epigenetik dönüşümü ortadan kaldırarak CRISPR kullanıp alkolik olma durumunu elinden alıyorlar organizmanın. Yani gün gelecek belki de alkol bağımlıysanız amigdalanıza bir şırınga ile enjeksiyon yaptırarak alkol bağımlılığınızdan kurtulabileceğiniz bir teknolojiye ulaşacağız. Şu an için farelerde ve sıçanlarda mice Türkçesine şu an emin olamadım. İkisinden biri ama ikisi değil. Mayıs'ta deney yapıyorlar. Ve alkol bağımlılığını ortadan kaldırıyorlar amigdalaya yapılan CRISPR enjeksiyonu sonrası. Teorik olarak kanıtlamış oldular ama tabii insanda çok daha fazla epigenetik faktörler bulunduğu için bunun bu kadar basit çalışacağını düşünemeyiz.
Ya bu açıkçası hani bu olayla alakalı aklıma ilk gelen olaylardan bir tanesi şu oldu. Özellikle Asyalı bireylerde, Asya kökenli bireylerde bir alkol intoleransı durumu var. Buna şey deniyor sanırım. Asian Alcohol Intolerance deniyor. İşte Çinli, Koreli, Japonlu bireyler, Japonyalı bireylerde belirli bir alkol tüketimi sonrasında ki bu aslında çok düşük bir miktar. Fizyolojik olarak bir stres çıkıyor vücutta. Hani hepimizde oluyor aslında. Ancak onlarda bir bira içtiğinizde vesaire direkt çat diye karşınıza çıkabiliyorken bizde dördüncü, beşinci biralarda böyle ya birazcık hangover olacağım sanki vesaire gibi olaylar ortaya çıkıyor. Belki hani bunun gibi olayların önüne geçilebilir. Diğer taraftan geçilmeli mi onu da bilmiyorum. Çünkü alkol aslında bizim için yararlı bir şey değil. Hani tümüyle vücudu vücuda zarar veren toksik bir madde. Siz vücuda bunu verdiğiniz anda vücut bundan kurtulmaya çalışıyor. O yüzden bu kadar zaten zorlanıyorsunuz. Hangover dediğimiz olay o yüzden bu kadar oluyor. Vücudun dengesini çok ciddi bozuyor. Karaciğeri yoruyor. Aynı zamanda böbrekleri yoruyor. Çünkü su tüketimini çok çok ciddi bir şekilde önce unutuyorsunuz. Daha sonrasında tüketmeniz gerekiyor. Vücudu kurutuyor. Hani bağımlılıktan kurtulmak için CRISPR gibi olayların olması bence çok çok mantıklı. Şimdi kendi bahsetmek istediğim diğer iki tane daha haber var. Onları geçeceğim. İlkinden bahsedeyim tavuklarla alakalı. Şu an Türkiye'de tavuklar, şöyle diyeyim, dünyanın en çok tavuk tüketen ülkelerinden bir tanesiyiz. Tavuk eti anlamında. Birinci sırada üretimi bakımından da en kaliteli üretimde de ikinci sırada geliyoruz. Birincisi sanırım Brezilya'ydı. İkinci sırada da Türkiye geliyor. Burada tabii popülasyona oranlı vuruyoruz sonuçta. Hani bir Hindistan'ın tavuk tüketimini Türkiye geçemez. Ya da Çin'in tavuk tüketimini Türkiye'nin geçebileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan kaliteli üretim bakımından oldukça iyi bir yerlerdeyiz. Peki tavuklar nereden çıktı? Hani biz koyunun nereden geldiğini biliyoruz. Ortamışlar dağ keçisi gibi şeylerden herhalde. İnsanlar böyle bunu domestik ettiler. Yani evcilleştirdiler. Mezopotamya gibi bir alandan çıktı. Peki tavuk nereden çıktı? Yani hindiye bakıyorsunuz. Gerizekalıca ormanda dolaşan, insandan korkmayan bir hayvandan büyük ihtimalle şey yaptılar. Orman tavuğu gibi bir hayvandan ehlileştirdiler. Peki tavuk nereden çıktı? Çünkü tavuk aslında nispeten uçabilen bir hayvan ilk başta. Orman tavukları da hani kötü de olsa uçuyorlar. İnsanlar ilk başta nasıl yaptılar bunu diye baktıklarında bununla alakalı yeni gelişmeler var. Asıl bundan bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde biz bu tavukların 5000-6000 yıldır ehlileştirildiğini düşünüyorduk. Ancak aslında 3000-3500 yıllık bir tarihi olduğu var, şey yapılıyor, fark ediliyor. Ve ilk tavuk ölülerine bakıldığında aslında insanların bu hayvanları yemedikleri görülüyor. Toplanan bu 2020 yılında aslında yapılmış bir çalışmaydı. İlk başta fark edilen bir bakıyorlar tavukların kemiklerine zarar gelmemiş. Hani böyle ve hani kemikler bütün halde. Hiç kemiği kırmadan nasıl yediler acaba bu hayvanı? Sonuçta ellerinde bıçak yok. Mükemmel bir şekilde hani kemikleri temizlediklerini düşünmüyorlar. Daha sonrasında fark ediyorlar ki mezarların içerisinde, insan mezarlarının içerisinde bütün olarak yerleştirilmiş tavuklar da var. Onlar da bu şekilde ölüyorlar. Ve fark ediyorlar ki o işte Meksika'daki Chihuahua köpekleri gibi seremonilerde kullanılan hayvanlar oldukları fark ediliyor tavukların. Ve aslında ilk başta insanlar tavukları yemeye başlamıyorlar. Tavukların ehlileştirilmiş tavukların yenmesi 1800-1900 yıl öncesine kadar gittiği fark ediliyor. Çünkü o zamana kadar kemikler çok bütün bir şekilde korunuyor. Ancak işte ne zaman şey yapıyorlar? İnsanlar kasaplar nasıl söylenir? Bu tavukları parçalamaya başlıyorlar. Kasaplar tarafından elden geçmeye başlıyor. O zaman tavuk kemikleri zarar görmeye başlıyor. Ve tarihte diyoruz ki ha, bu şekildeymiş. Demek ki bu zaman tarihinde insanlar tavukları tüketmeye başladı. Tavukların nasıl ehlileştirildiği konusu hala tam olarak bilinmiyor. Ancak tahmin edilen şu, özellikle Asya'da, Güneydoğu Asya'da Çin üretimi sırasında Çin, pardon, pirinç üretimi sırasında Çin gibi bölgelerde tavukların bu pirinç tarlalarına açıkçası o fideleri yemek için geldikleri düşünülüyor. ve daha sonrasında insanlarla beraber yaşamaya başladıkları tahmin ediliyor. Bahsetmek istediğim diğer bir çalışma yine hayvanlarla alakalı olacak. Belgesellerde görürsünüz. İki tane böyle bufalo gibi hayvan koşarak böyle birbirlerine gelirler ya da büyük öküzler, bizonlar vesaire. Kafalarını çat diye birbirlerine tokuştururlar ve sanki hiçbir şey olmamış gibi sonra yollarına devam ederler. Biz deriz ki ya bu kafalar ne kadar da güçlü böyle. Diyoruz ki işte boynuzunun altında bir koruyucu pad var. Yağdan oluşan. O şeyi ne derler? Çarpışmanın yarattığı darbeyi emici bir şekilde hareket gösteriyor şeklinde vesaire diye düşünüyorduk. Ancak aslında yapılan birkaç tane bilgisayarlı tomografi imaging alınıyor. Yani görüntüleme yapılıyor. Scanning demek istiyorum buna nedense. Imaging alındığında yani görüntüleme yapıldığında fark ediliyor ki bizim gördüğümüz hani bizon gibi hayvanlarda dahi aslında kafada bir travma oluşuyor. Ve bu kronik travmatik ensefalopati olarak geçen bir hastalığa şey yapıyor, dönüşüyor. Bu sadece bizonlara ait bir hastalık da değil aslında. Hani bizde boksörlerde vesaire görülüyor insanlarda. Ama diğer taraftan mesela dağ keçileri de birbirlerine çok ciddi bir şekilde kafa kafa tokuşturuyorlar. Bu hayvanlarda peki neden sorun görmüyoruz diye baktığınızda sorun aslında bizim sorun görmememizde değil, bunların çok basit bir yaşam yaşamasından ötürü geliyor. Hani beyinlerini kullanmalarına gerek yok açıkçası. Bir tane avcı geldiği zaman kaçmaları gerekiyor. Onun haricinde yemek yemeleri, su içmeleri gerekiyor. Yapmaları gereken şeyler çok basit. Bizdeki gibi beyin kullanmıyorlar. Hani bir insan kafa travması gördüğü zaman hafızasını kaybediyor, unutuyor ve diyoruz ki çok ciddi bir şekilde hasar gördü. Çünkü beynini kullanma ihtiyacı var insanın. Ancak bizon gibi bir hayvan da beynini kullanmasa da çok fazla bir şey kaybetmiyor. O yüzden hani aslında bu kafa tokuşturmalar benim özellikle çocukluğumda öğrendiğim belgesellerdeki gibi hiçbir zarar göstermiyor değil. Zarar gösteriyor. Ancak beyin yok ki zarar görsün. Olayı birazcık olay. Bahsetmek istediğim son haber de buydu açıkçası. Haftaya ya da bir sonraki haftaya ya da tekrardan elimize kaliteli haberler ulaştığında size anlatmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.